Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 129. bölümü. Bu bölümde konuğum yönetim danışmanı, yazar ve eğitmen Canan Duman oldu ve geek ekonomisini konuştuk. Canan Duman'ın 20 yıllık bir çalışma geçmişi var. Kurumsal tarafta bunun 15 yılı basında geçmiş. Aslında muhabirlikle çalışma yaşamına başlıyor. Yazı işleri koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği, satış müdürlüğü ve proje ve iş geliştirme taraflarında çalıştıktan sonra basından ayrılıp kurumsal iletişim, basın ve halkla ilişkiler ve aynı zamanda insan kaynakları tarafında çalışarak 20 yılı tamamlıyor ve kurumsal yaşamdan ayrılıyor. Yaklaşık 4 yıldır da yönetim danışmanı, yazar ve eğitmen olarak kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Ağırlıklı olarak işin geleceği üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Kendi tabiriyle iş dünyasının tamamını konuşabilecek ve tamamını kapsayacak konularla ilgili yazıyor, okuyor ve araştırıyor ve paylaşıyor. Bu bölümde de son dönemde öne çıkan bir konu olan ve benim de çok merak ettiğim, sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm gig ekonomisini konuştuk. Umarım hepimiz için faydalı olur. Yine her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden daha fazla kişiye ulaştırmayı unutmayın bu bölümü lütfen. Ve beğendiğiniz tüm bölümleri de paylaşabilirsiniz. Sınır yok. Patreon üzerinden destek olmak ya da sosyal medya hesaplarımıza ulaşmak için podcast'in açıklama kısmına bakmanız yeterli. O zaman her şeyi söyledik, hazırız. Yeni bölüme, 129. bölüme başlıyoruz. Canan Hanım hoş geldiniz, selamlar.
Hoş bulduk, merhabalar, herkese merhabalar.
Nasılsınız, iyisiniz?
Ben iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Gerçi ben biraz hasta gibiyim ama yine de ertelemedik bu sefer, yapalım istedik. Şimdiden dinleyenlerden çok sağ olun, dinleyenler kusura bakmasın. Ama merak ettiğim bir konuydu epey zamandır. Birbirimizi LinkedIn'den de takip ediyoruz. Çok da güzel şeyler paylaşıyorsunuz. İşin geleceği şimdi diye de bir kitabınız var yanılmıyorsam, değil mi?
Evet, doğru, evet. Pandemiden 3 ay önce yazdığım bir kitaptı. Çalışma yaşamının geleceğinin nasıl şekilleneceğini yazmıştım. Sonra pandemi oldu. Biraz aslında geleceği öngören bir kitaptı. Sonra da tabii pandemi sonrası çalışma yaşamının geleceği üzerine konuştuk, yazılar yazdık. Orada da tabii mutlu eden bir şey var beni. Genel olarak tahminlerim tuttu. Bu açıdan da iyi hissediyorum kendimi.
Gig ekonomisini konuşacağız. Benim epeydir konuşmak istediğim bir konuydu. Ve sizin de bu konuda önemli çalışmalarınız, araştırmalarınız var. Danışmanlıklar da veriyorsunuz. Şununla başlayabiliriz. Neden gig ekonomisi deniyor? Belki bunu bize anlatırsınız. Böyle bir açılış yaparız.
Evet. Aslında gig ekonomisi bizim dijital dönüşümle birlikte sıkça kullanmaya başladığımız kavramlardan bir tanesi. Neden? Çünkü internetin, işte yüksek teknolojinin etkisiyle artık her yer bizim için çalışma ofisi haline dönüştü. Ve bir taraftan da insanlar artık hani geleneksel 9-6 işler yerine serbest, sözleşmeli veya yarı zamanlı istihdamda yer almayı tercih etmeye başladılar. Bu nedenle aslında biz gig ekonomi özellikle, yani şöyle söyleyeyim, şirketlerde biz daha önce çok danışman görmezdik. Hatırlayın, bundan 20 yıl, 25 yıl öncesinde mesela işte danışman ya da bir projeyi tamamlamak için bir araya geleceğimiz partnerler, paydaşlar sayıca daha azdı. Ama şimdi bakıyorsunuz, ofiste bir işi tamamlamak için, bir projeyi tamamlamak için biz tam zamanlı insanları istihdam etmek yerine ne yapıyoruz? Proje bazlı, o projeyi tamamlayıp işte 3 ay sonra, 6 ay sonra işi devralacağımız şekilde kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Gig diyoruz ama aslında bence biz gig'e çok yabancı değiliz. Niye yabancı değiliz? Çünkü bu çalışma konsepti işte bizim daha evvel hani geçici çalışma ya da mevsimlik işçi olarak hani tanımladığımız dönemden beri var. Ama genç nesil bunu daha da popüler hale getirdi. Neden? Çünkü 9-6 çalışmak istemiyorlar artık. Yani 8 saat, 10 saat ekrana bağlı bir ofis masasında çalışmak istemiyorlar. Bu nedenle gig'in yükselen bir trend haline geldiğini söyleyebilirim. Yani şöyle kısaca tanımlayayım, kısa vadeli ya da geçici sözleşmeyle çalışılan bir modelden bahsediyoruz.
Kesinlikle, zaten özellikle gig ekonomisi çalışanlarının %43'ü kentsel alanlarda yaşıyormuş. Mevsimsel, evet, çalışmalar daha çok kırsal alanlarda karşımıza çıkardı biliyorsunuz. Evet. Ama böyle bir istatistik görmüştüm. Bu Amerika için mi bilmiyorum ama Amerika ile ilgili olan istatistikleri de paylaşırız İlerleyen dakikalarda. Çünkü orada çok daha hızlı bir büyüyen pazar.
Doğru, haklısınız. Amerika'da şöyle 2017'de tahmini 55 milyon Amerikalı gig ekonomisinin bir parçasıydı. Şimdi ekonomiler büyürken bir taraftan şunu göreceğiz. Yani bu büyüyen ekonominin büyük bir kısmı gig'den gelmeye başlayacak. Şimdi hep Amerika diyoruz gig dediğimiz zaman ama bu sadece Amerika'da değil aynı zamanda başka ülkelerde de yükselen bir trend haline geliyor.
Evet,
Türkiye'de
kesinlikle
de
doğru.
Sayıca artıyor bu insanlar.
Kesinlikle
belki
doğru.
Farkındasınızdır. Evet.
Kesinlikle doğru. Peki nasıl çalışır? Belki ondan bahsetsek. Yani işte az önce bahsettik, bildiğimiz bir çalışma şekli aslında ama belki tam olarak tanımını yaparsınız.
Şimdi şöyle, bir kere gig ekonomisinde biz özellikle hani böyle siber güvenlik, işte dijital pazarlama uzmanları, web geliştiricileri, yazılımcılar, yazarlar ya da işte bu çağrı merkezinde çalışıp ama evde sistem kurup çalışabilecek durumda insanları biraz kastediyoruz. Yani bir ofise bağlı olmadan çalışabileceğimiz işlerden bahsediyoruz. Yine gig'de şunu görüyoruz bir taraftan da, hem bu meslekleri yapabilirim ama bir taraftan da ben internetten ürünümü satabilirim. İnternetten ürünümü pazarlayabilirim ya da Uber gibi işte bir ekosisteme bağlı, yani bir platform var ama ben o platformun bir parçası olarak hizmet vermeye devam edebilirim. Yani bugün Türkiye'de çokça görüyoruz artık, biliyorsunuz Trendyol, Getir gibi platformlarda çalışan insanlar var. Dolayısıyla bu insanlar da yavaş yavaş aslında gig'in bir parçası haline gelmeye başlıyorlar. Ama bunun tabii bir takım avantajları ve dezavantajları da var açıkçası. Şunu belirteyim, yani kendimden örnek vereyim dilerseniz. Ben hem danışman, eğitmen ve yazarım diyorum. Danışmanlık tarafıyla, eğitmenlik ve yazarlık tarafıyla aslında farklı farklı hedef kitlelere iş yapabiliyorum. Dolayısıyla bu benim için farklı becerilerle, farklı gelir modelleri ve farklı hedef kitleleriyle iş yapabilme ve onlarla buluşma imkanı veriyor bana. Dolayısıyla gig ekonomisinde çalışan insanların bu beceri çeşitliliği bu anlamda önemli. Çünkü ne kadar çok beceriniz varsa o kadar farklı alanda iş yapma ve gelir elde etme imkanına sahip olabiliyorsunuz.
Katılıyorum gerçekten ama biraz da bu, yani çalışma geçtiğimiz yıllar içerisinde vardı ama platformların ortaya çıkmasıyla biraz daha bu ekonominin büyümesi arttı diyebilir miyiz? Platformlar bunu arttırdı.
Evet, şöyle örneğin Uber'den bahsettik. Mesela bugün Londra'da 45 bin Uber şoförü var. İşte Hollanda'da yaklaşık 4 bin Uber şoförü var. Dolayısıyla bir platforma bağlı olarak çalışma imkanı arttı ama bunun bir takım dezavantajları oluştu. Ne gibi? Biz artık bu platformların bir çalışanı değiliz. Bu platformlar bizi iş ortağı olarak tanımlıyorlar. Ama mesela İngiltere'de, Fransa'da ve Hollanda'da bununla ilgili açılan davalarda şu sonuca vardı mahkeme. Dedi ki siz Uber'e dedi ki siz bu insanları iş ortağı olarak tanımlayamazsınız. Bu insanlar sizin çalışanlarınız sayılır. Dolayısıyla bu insanlara asgari ücret, sigorta ya da izin gibi haklar tanımak durumundasınız. Belli ki biz aslında gig ekonomisiyle ilgili biraz yolun başında, biraz işte deneyim ederken haklarımızı elde edebileceğimiz şekilde bir ilerlediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Yani henüz bir yere varmış değiliz, yolculuk devam ediyor diyebilirim açıkçası.
Hep o örnek verilir ya, biliyorsunuz işte Uber'in bilmem kaç tane arabası var, çalışanı var ama hiç aracı yok. İşte
evet,
Airbnb'nin
evet.
Bilmem kaç tane şeyi var, odası var ama hiç işte birinin sahibi değil gibi.
Evet.
O bir tartışma yaratmış demek ki, onu ben kaçırmışım.
Evet.
Peki ne olacak şimdi? Yani şey mi olacak? Artık bu hakları kabul mü edecekler bu platformlar?
İngiltere'de kabul edildi. Mahkeme çünkü bu yönde bir karar verdi. Hollanda'da mesela şu karar çıktı. Yani teknoloji şirketi olarak Uber dedi ki ben bir teknoloji şirketiyim. Dolayısıyla benim işim yolcularla sürücüleri buluşturmak. Ama bu nedenle Hollanda mahkemesinin verdiği kararı temize götüreceğini açıklamıştı mesela. Fransa'da da mesela benzer bir karar alındı. Orada da mesela bu insanların çalışan olarak kabul edilmesi gerekiyor. Belirtildi ve çalışanlara ücretli tatil tarzında bazı haklar getirilmesine yönelik de bir karar çıktı. İspanya'da mesela benzer bir uygulama var. İspanya'da diyor ki dijital platformlarda çalışan kuryelere sözleşme yapmak zorundasın diyor. Şimdi dediğim gibi burada bir ekosistemle iş yapmanın önemini anlıyoruz. Ben bu ekosistemi anlatırken Türkiye'de ne yazık ki tam anlaşılmadığını düşünüyorum. Çünkü diyorum ki işin geleceği iş gücü ekosistemlerinden geçecek. Yani bir şirketin mevcut çalışan çalışanları var ama bir de dışarıdan iş yapacağımız insanlar olacak. Ben bu mevcut çalışanlarla dışarıdan iş yapacağım Aykut Balcı'yı, Canan Duman'ı nasıl bir araya getiririme kafa yormam gerekecek. Ama bu ekosistem anlayışı henüz Türkiye'de tam oturmuş değil. Burada da tabii insan kaynaklarına bir iş düşüyor. Çünkü işin geleceği Türkiye'de biraz zor anlaşılıyor. Ne yazık ki otomasyon yüksek teknoloji olarak konumlandırılıyor ama burada bir kere iş yapış yöntemleri değişiyor ve bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor.
Yani platformlar anladığım kadarıyla biraz kendilerini pazar yeri gibi konumlandırmak istiyorlar. Biz iki kişiyi bir yerde buluşturuyoruz.
Evet.
Oradan en iyi hizmeti almalarını sağlıyoruz. Mesela Amazon'un bir hizmeti var Almanya'da. Paket dağıtabiliyorsunuz. Siz istediğiniz şekilde planlamanızı yapıp paketleri bir yerden alıp bir yere kendi arabanızla götürüyorsunuz. Kendiniz benzin harcıyorsunuz. Amazon size saatlik bir ücret veriyor. Buradaki planlamayı da size bırakıyor.
Evet.
Aslında orada ama baktığınızda yani Amazon'un bir nevi çalışanı oluyorsunuz. Bazen böyle paketler falan kayboluyor. İşte o sorumluluk tabii Amazon'da oluyor ama işte o oranın çalışanı olmadığı için yeterli özeni göstermiyor olabilir diye tahmin ediyorum. Buradan belki şeye geçebiliriz. Gig platformlarının faydaları, eksileri neler? Belki onlardan bahsedebilirsiniz.
Şimdi avantajlarıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Bir kere biz eğer gig içinde çalışacaksak mutlaka becerilerimizi dediğim gibi geliştirmemiz gerekiyor. Yani ben ne kadar çok becerilerimi geliştirirsem dediğim gibi o kadar çok aslında gelir skalamı da genişletmiş oluyorum. Bir taraftan da gigde çalışanların tabii bu becerileri geliştirmeleri için geleneksel yollarla çalışanlara kıyasla biraz daha esnek zamanları oluyor açıkçası. Bunu bir avantaj olarak sayabilirim. Öbür taraftan şirketler için aslına bakarsanız bir tasarruf modeli bu. Maliyetler anlamında da faydalı. Çünkü içeride tam zamanlı birini istihdam etmek yerine ne yapıyorum ben? Proje bazlı, görev bazlı biriyle işbirliği yapıyorum ve sonra zaten onunla yollarımı ayırabiliyorum. Burada bence şu önemli. Yani eğer biz bir gig çalışanı olacaksak belki hani bize bir takım ileride dijital sertifikalar tanımlanacak. Evet. Ne gibi? Canan Duman bu işte çok iyidir. Aykut Balcı örneğin podcast eğitiminde çok iyidir gibi. Yani bir dijital sertifika olacak mesela. O şeyler, sertifikalar ya da bizi tavsiye eden bir takım mektuplar olabilir bunlar. Belki daha önemli hale gelecek. Hani bizim oradaki yeteneğimizi, becerimizi kanıtlaması açısından. Dezavantajlar tarafında neyi söyleyebilirim? Yani güvenlik krizini söyledim. Yani bir kere bir yerin çalışanı değilsiniz. Bir yerin tam kadrolu çalışanı olmadığınız için dolayısıyla güvenlikle ilgili başınıza gelebilecek herhangi bir şeyden siz sorumlu oluyorsunuz. Yani risklerin tamamen size yüklendiği bir şeyden bahsediyoruz. Aynen Uber'de olduğu gibi işte Trendyol, Yemeksepeti ya da Getir'de herhangi bir oradaki çalışma koşullarını detaylı bilmiyorum. Yanlış bir şeye gitmesin söyleyeceğim şey. Ama güvenlikle ilgili koşullar eğer belirlenmediyse ve ucu açıksa tabii ki bu bir sorun yaratabilir. Gig'in bence dezavantajlarından bir tanesi sabit bir gelir modelinin olmayışı. Yani bu nedenle gigde çalışanların gerçekten kendi yetkinliklerini, becerilerini iyi pazarlaması lazım. Hizmetlerini iyi pazarlaması lazım. Neden? Çünkü öbür türlü bunun devamını getiremeyecek.
Doğru, sürdürülebilir değil diyebilir miyiz o zaman?
Evet, bunu sağlamak da belki biraz bu işte kişisel markalaşmayla ya da hizmeti iyi pazarlamayla olacak. Bu taraflara da biraz yatırım yapmak gerekiyor. Yoksa yani bir işi alıp sonra 3 ay, 5 ay beklemek, yeni bir işin gelmesini beklemek tabii ki doğru değil. Belki bu açıdan işte bu geleneksel yollarla ayrışıyor ve burada sabit bir gelir modeli sağlayacak şekilde aslında gigde çalışanların kendilerini iyi anlatması gerektiğini düşünüyorum. Bunu biraz dezavantaj olarak görüyorum açıkçası.
Peki geleceğin işleri konusunda da yaptığınız çalışmalar olduğunu da göz önünde bulundurarak gelecekte gig ekonomisi normal işleri geçer mi? Geleneksel işleri geçer mi sizce?
Geleneksel işlerin bir kısmı zaten kalmak zorunda, yaşamak zorunda. Ama bir takım sıkıntılar var. Yani gelecekteki mesleklerle ilgili şunu söyleyebilirim. Bir kere yeni gelen neslin işle ilgili beklentileri çok farklı. Şunu çok net görüyoruz. Bir kere esneklik ve özellik talebi yüksek olan bir nesil var artık. Ve bu nesil komuta ve kontrol zincirine tabi olmak istemiyor. Her sabah yöneticisine görünüp ben geldim, şu işi yaptım, şunu yapmak için onayını alabilir miyim gibi bir diyaloğun içerisine girmek istemiyor ve kendi kararlarını kendisi vermek istiyor. Bütün bunlardan yola çıkarak bu insanların GİK'in içerisinde yer alabileceklerini söyleyebilirim. Zaten GİK'i bu kadar popüler hale getiren genç neslin kendisi. Burada tabii işverenlerin bunu iyi okuması lazım. Çünkü hiyerarşik yapıların eskisi gibi o geleneksel yukarıdan aşağıya inen komuta emir zincirinin çok fazla işlemediğini görüyoruz. Burada bir takım esnekliklere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bundan kaçmak isteyen bir kesim zaten. Özellikle artık 9-6 işin başında olup sadece ekrana bakarak verilen işi yapmak istemeyen bir nesil de var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sayıca geçerler mi? Bence bu biraz mesleki ve sektörel olarak ayrışabilir. Bazı meslekler zaten geleneksel yollarla devam etmek zorunda. Ama birçok insanın artık özellikle pandemi sonrası hayalleri ve gerçekleri arasına sıkışan insanlar bir kaçış arıyorlar kendilerine Aykut Bey. Ve bu yüzden aslında doğru, serbest çalışmayı tercih ediyorlar. Bunun etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü pandemi sonrası büyük bir kırılma gördük zaten insanların beklentilerinde.
Bir de zaten 2008 krizi sonrası, ekonomik krizi sonrası birçok insan işsizdi. İşte evet, eksik istihdam vardı. Sonuç olarak biraz 2008 sonrası bu gig ekonomisinin özellikle Amerika'da gelişmesi, yeni platformların çıkması olarak gösterilebilir belki. Pandemi evet, de aynı şekilde bunu tetiklemiş olabilir. Ve tabii yeni nesil, fazlasıyla, onların bakış açısı farklı. Zaman zaman işte o dediniz ya, şirketlerde hiyerarşi konusunda o yeni nesli keşfeden şirketler mesela şeyi kaldırmışlar. Kendi aralarında beyli hitap etmiyorlar. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyor. Şirketin evet, CEO'suna bile siz isminizle hitap ediyorsunuz. Evet. Böyle bir serbestlik bırakmışlar. Veya bazı şirketler görüyorum, ekranı ne zaman açtığınızın herhangi bir önemi yok. Yalnızca işinizi bitirip bitirmediğinizin önemi bizim için var şeklinde çalışanlarına açıklamalarda bulunuyorlar. Tabii bunu şu anda her şirket yapmıyor ama biraz o serbestliği de tanıyan, böyle gig ekonomisine yaklaştıran şirketler var çalışanlarını anladığım kadarıyla.
Evet, burada aslında çıktı önemli hale geliyor. Yani ne kadar tabii, zaman harcadığın değil, ne ürettin ve ne ortaya koydun. Bu daha değerli bir hale geliyor. Dünyada da zaten en çok bunun üzerinde duruluyor. Bir de şu çok önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi, verimlilik. Yani çalıştığın süre içerisinde ne kadar verimliydin? Yani önemli olan 10 saat, 8 saat ekrana tabi olmak değil. Gerçekten o 8 saati verimli geçirebildin mi? Ne ürettin, ne ortaya koyabildin? Siz Almanya'dasınız mesela. Almanya benim hep örnek verdiğim ülkelerden bir tanesi. Neden? Çünkü Türkiye'ye kıyasla çalışma sayısı az ama verimliliği yüksek.
Evet, doğru.
Lüksemburg da öyle mesela. O yüzden bu ülkeleri seviyorum. Bu verimlilik anlamında kafa yoran ülkeleri seviyorum açıkçası.
Ama burada yani çok sistematik gidiyor her şey. İşte sabah çok erken kalkılıyor, işe gidiliyor. Mesela ondan sonra iş tamamen işte bırakılıyor. Öyle bir şey bizde yok biliyorsunuz. İş işte bırakılmıyor. Evet. Her an iş devam ediyor. Evet. Ve şey, ben medyada uzun yıllar çalıştığım için bu gig ekonomisine, bu tarz çalışmaya uygun olduğunu düşünüyorum biraz medyanın. Mesela doğru, medyada biraz daha çalışanlar serbest. Siz de bilirsiniz çalıştığınız için evet, uzun yıllar medyada. Orada sadece işin yapılışına, yani sonuçta çıktı var mı dediğiniz gibi ona evet, bakılırdı. Öğlen gitmişsiniz, akşam gitmişsiniz ama yani gece geç saatlere de kadar da kalıp o işi yapabilirsiniz. Önemli evet, değil, sonuca bakılırdı. Biraz medya belki bu açıdan esnek diye düşünüyorum. Ama yani mesela emekli maaşımız olmaz herhalde böyle bir durumda. İşte sağlık sigortası, böyle şeyler mesela eksilerinden biraz daha bahsetsek, işte ücretli bir tatilimiz, işte bu konularda demek ki o yüzden İngiltere'de tartışmalar olmuş herhalde.
Evet. Bugün Independent Türkçe'de bir yazım yayınlandı. Dünyada emeklilik yaşı yükseliyor ve birçok ülke emeklilik yaşını artık yukarı çekiyor.
Tabii.
Yani emeklilik
Almanya
yoksunluğu
70 olsun diyor.
Tabii tabii. İngiltere'de de 68 için bir görüşme var. Türkiye'de de yükselecek gibi görünüyor açıkçası. Belki bunu ilk öngörenlerden biri olduğumu paylaşayım.
Evet evet.
Ama şöyle, ya bütün dünyanın ortak çalışması. Çin'de de yapılıyor bu çalışma. Büyük bir de bir rahatsızlık var emeklilik yaşını yükseltilmesine yönelik. Bu belki başka bir yayın konusu olur ama dünyada kadın ve erkeğin emeklilik yaş oranları eşitlenmeye çalışılıyor ve aynı zamanda emeklilik yaşı yukarıya çekiliyor. Muhtemelen burada 68'ler ortalamada kalacak gibi görünüyor. Yani 65 bile değil, 68 gibi görünüyor ortalaması.
Yani buradaki tartışmaları anlatayım size Canan Hanım. Siz de evet, takip ediyorsunuzdur. 70 evet, olmasını öngörüyorlar. Yanılmıyorsam 68 burada. Evet. Ve şey, Yani insanlar şey diyorlar, yani biz ne kadar zaman şey yapacağız, bu emekli maaşımızı alıp kullanacağız emekli olduktan sonra. Zaten yaşam kısa. Bari evet. diyorlar o ödediğimiz fazla tutarları bize verin de sağlıklı yaşamımızda biz bunları kaliteli bir şekilde hayatımızı sürdürmek için kullanalım. Böyle evet. yani öneriler getiriyorlar. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Biraz daha belki yaşam süresi burada Türkiye'ye göre yüksektir. Ama yine 70 yaşı da çok, yani 70 de çok açıkçası.
Evet, burada zaten insan ömrünün uzamasını ileri sürüyorlar. Bu nedenle yaşı daha yukarıya çekmeye çalışıyorlar. Bir nedeni de dünya nüfusunun yaşlanması. Almanya'da nüfusu yaşlanan ülkeler arasında. Her ne kadar Türkiye'de konuşulmuyor olsa da Türkiye'de nüfusu yaşlanmaya başlayan ülkeler arasında. Biliyorsunuz zaten Japonya'yı, yine Çin'i, bazı ülkelerde artık ölüm oranları, doğum oranlarını geçmeye başladı. Bu gibi nedenler de etkili. Ama şu olacak, şunu söyleyeyim. Ya işin geleceğinde özellikle bundan sonra çalışma yaşamına girecekler. Daha uzun süre çalışma yaşamında kalacaklar. Daha çok sayıdaki emekli insana bakmak durumunda kalacaklar. Evet. Bu nedenle daha yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalacaklar. Hep işin geleceği doğru anlaşılmıyor derken bunları kastediyorum. İşte buralara pek bakmıyoruz. Hep robotları, yapay zekayı konuşuyoruz ama asıl kaçırmamamız gereken noktalar buraları.
Tabii şimdi Türkiye'de 36 yaşında, 37 yaşında, 38 yaşında emekli olanlar vardı geçmişte.
Evet.
Onlar
tabii.
70 yaşına kadar yaşadıklarını düşünsek neredeyse evet. 35 sene daha az çalışmış oluyorlar. Onlar evet. az çalıştığı için daha fazla çalışan, onların maaşlarını karşılamak için daha fazla evet. çalışana ihtiyaç duyuluyor.
Doğru.
Böyle bir döngü işte evet. 70 ama yine de inanılmaz, bakalım olacak mı Türkiye'de, merak ediyorum açıkçası.
Mesela Hollanda örneğini vereyim. 66 yıl 4 ay çalışmak gerekiyormuş. Hollanda'da 2025 yılında 67'ye çıkması, 67 artı olması bekleniyormuş. Yani 67 sınır ama üstü de olabilirmiş. Bunun gibi şeyler. Amerika'da 66 yıl 2 aymış, 67'ye çıkması bekleniyormuş 2027 yılında. Dediğim gibi dünyada emeklilik yaşı yükseliyor ama asıl haber olan bu değil bence. İşte asıl haber olması gereken tüm dünyanın ya bu değişime zemin hazırlayamamış olması aslında.
Bununla bağlantılı olarak şöyle bir soru sorsam size. Evet. Amerika'da yükseliyor algısı var gig ekonomisinin.
Evet.
Ya da gerçekten böyle mi, hani istatistiklerden bahsedeceğim dediniz girişte.
Evet.
Belki Avrupa ülkeleriyle Amerika arasındaki çalışma koşulları, bunlar arasındaki farklılıklar neler? Bunlardan bahsetsek.
Bu konuyu ben özellikle Türkiye'deki beyin göçü, kariyer göçü üzerine yazmıştım. Yani Amerika ve Avrupa mı çalışmak için daha iyi koşullara sahip? Orada kapsamlı bir araştırma yapmıştım. Gig'le ilgili verileriniz doğru. Yani Amerika'da bu yükselen bir trend ama dediğim gibi başka ülkelerde de artık etkisinin arttığını görüyoruz. Amerika ile Avrupa'yı kıyaslamanın şöyle söyleyeyim. Gece ve gündüz gibi aslında Amerika ile Avrupa'da çalışmak. Her ikisinin de kendine göre artıları ve eksileri var. Ama hani Amerika ve Avrupa ile ilgili birkaç ipucu paylaşayım dilerseniz.
Tabii.
Mesela Amerika'da yani yabancı işçiler için en çekici ülkelerden bir tanesi. Şu an büyük bir yetenek açığı yaşıyor Amerika. Özellikle mavi yaka tarafında tesisatçı gibi, işte inşaatçı gibi ya da boyacı gibi bir takım işlerde çalıştıracak insanlara yönelik büyük bir açığı var. Özellikle Türkiye'den gelen insanlara karşı istekliler. Çünkü Türklerin daha çalışma disiplinine sahip olduğunu düşünüyorlar. O yüzden yani Türk göçmenlere karşı bir sempatileri olduğunu söyleyebilirim açıkçası. İş yapma şekillerini seviyorlar Türklerin. Onun dışında Amerika popüler bir göçmen destinasyonu biliyorsunuz. Yani farklı farklı ülkelerden insanlar var. Ama Amerika'da maaşlar şöyle söyleyeyim Avrupa'ya kıyasla daha yüksek.
Evet.
Yani Amerika'da
burada ama standart genelde.
Evet, Amerika'da çalışmak için yaşıyorsunuz. Karşılığında çok para alıyorsunuz. Yani şanslıysanız, hastalanmazsanız iyi bir birikim yapabiliyorsunuz. Amerika'da sıkı çalışmak hayatta ilerlemek için çok önemli bir şey. Ama şunu paylaşayım. Amerika'da uzun çalışma saatleri var. kısa tatiller söz konusu. Yani kısa çalışma saatleri ve uzun tatillerden motive olanlar için Amerika uygun değil. Amerika'da federal veya eyalet tarafından zorunlu kılınan ücretli bir tatil yok. Yani çalışanlarına tatil için ödeme yapıp yapmamaları tamamen şirketlerin inisiyatifinde.
Bir de galiba yıllık sözleşmeler yapıyorlar Amerika'da. Çünkü böyle bir tazminat gibi bir şey yok anladığım kadarıyla. Emekli olduğunuzda böyle emekli ikramiyesi alıyorsunuz ya.
Evet. O detayı çok bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemem.
Bir Amerikalı çalışan, evet. Bir orada çalışan bir tanıdığım söylemişti bunu.
Evet.
Emekli olduğunuzda siz toplu para mı alıyorsunuz? Allah Allah, nasıl bir şey o falan demişti. Tuhaf gelmişti ona.
Evet. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman dünyada emeklilik yaşı en düşük ülkelerden bir tanesi durumunda. Onu da ekleyeyim bu arada. Şimdi Amerika'da mesela mesai saatleri sonrası çalışmak normal karşılanıyor. Türkiye'deki gibi diyebiliriz. Ve yine Amerikalı mesela çalışma saatinden önce ya da sonra işte e-posta gönderme eğilimi var. Amerika'da dediğim gibi çok çalışıp iyi para kazanabilirsiniz. Zaten sistem de sizi çok çalışmaya itiyor bir taraftan. Onun dışında Avrupa'da şöyle söyleyeyim. Avrupa'da çalışmak için en öne çıkan ülkeler hangileri kısmını bir açayım. İngiltere, Almanya, Danimarka, İsviçre, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya ve Lüksemburg, İsveç.
Evet,
benim
tahmin
araştırmalarımın sonucunda mesela kızımla da ilgili bazen düşünüyorum hangi ülkelerde, çünkü bu tarz araştırmaları çok yaptığım için hangi ülkeler olabilir belki hani kariyeri dışarıda şekillenirse diye. Mesela Danimarka'nın çok öne çıktığını görüyorum. Lüksemburg'un çok öne çıktığını görüyorum. İsveç'in, İsviçre'nin. Bunlar sadece şöyle anlaşılmasın. Tek bir araştırmanın sonuçlarına dayanarak söylemiyorum. Mesela farklı farklı konularda araştırma yaparken bakıyorum yine Lüksemburg yukarıda. Ya da bakıyorum,
evet,
yine Danimarka yukarıda tabii. Ve bütün bunlar beni özellikle 4-5 ülkeye doğru itiyor ve onların çalışma koşullarına, işte çalışanlara sağlanan faydalar noktasında biraz daha derine kazmama yol açıyor. O yüzden hani bu ülkelerin öne çıktığını söyleyebilirim. Şimdi Avrupa ülkelerinin Amerika'ya kıyasla şu avantajı var. Daha çalışanı koruyan bir yapısı var Avrupa'nın ve burada hani biraz daha kurumsal bir yapıdan bahsedebiliriz. Tatil süreleri mesela Amerika'ya göre daha iyi. İş yaşam dengesi Amerika'ya kıyasla daha yüksek. Hani siz de zaten bahsettiniz. Hani iş işte bitiyor dediniz. Çünkü ulaşılamama hakkı var mesela, biliyorsunuz Fransa'da, Almanya'da birçok şirket uyguluyor. 6'dan sonra işte serverlarını e-mail alışverişine kapatıyor gibi. Bu tarz şeyler önemli. Yine Avrupa'da yaşam maliyetleri yüksek tabii. Biraz onunla da ilgili şikayetler var açıkçası. Özellikle İngiltere'de çok fazla bu yönde yükselen sesler var son dönemde. Yine Avrupa'da ülkelere göre işte değişkenlik gösterse de maaş üzerinden belirlenen oranda bir vergi ödeniyor. Almanya'da ödenen, evet, vergiler Amerika'ya kıyasla daha yüksek. Dolayısıyla yani dediğim gibi Avrupa'da daha kurumsal ortamlardan söz ediyoruz ve büyük şirketlerde çalışmak daha az stresli açıkçası. Çünkü önce insan yaklaşımını görebiliyoruz Avrupa'daki birçok şirkette ve karlılığın önüne koyulabiliyor insan ve buna yönelik de bir takım yasalaşmış şeyler var. Yani çalışanın haklarını koruyan durumlar söz konusu. Onun dışında ne söyleyebilirim? Yani Avrupa'nın yaşam tarzı, yaşamak için çalışın, çalışmak için yaşamayın şeklinde diyebilirim.
Kesinlikle. Bir de ben, evet, ekleme yapayım birkaç tane.
Tabii.
İsveç'ten bir konuğum katılmıştı. Kendisi, evet, Volvo'da çalışıyor. Şey demişti, evet, bana, isterseniz hani İsveç'te çok bunaldınız, tükenmişlik oldu böyle sizde. Evet. Tükenmişlik izni gibi bir izin kullanabiliyormuşsunuz 6 ay.
Güzel.
Yanılmıyorsam bu da yani ücretli oluyormuş.
Evet.
Bu tükenmişlik izni enteresan gelmişti bana. Bir de Almanya ile ilgili bir tane daha istatistik geçtiğimiz günlerde haberlerde denk geldim. O da çok çarpıcıydı. 80 bin doktor emekli olacakmış önümüzdeki yıllar içerisinde.
Evet.
Ve bunu karşılayacak şey de yokmuş şu an. Eğitim sisteminden yeni, evet, doktor 80 bin tane gelmeyecek.
Evet.
Dolayısıyla hani ya bu da güncel bir konu ama hani doktorlar niye gidiyor? Başka ülkelerden de doktorlara ihtiyaç var Almanya'da.
Evet.
Böyle bir durum söz konusu. Çünkü
şunu
Yani doktor yok yani önümüzdeki yıllar içerisinde.
Evet, şunu ekleyeyim. Bir kere ülkelerin özellikle bu yetenek açığından dolayı göçmenlik yasalarını esneteceğini tanıklık edeceğiz. Şimdi dün okuduğum bir haber vardı. Yani Amazon mesela özellikle bu göçmen olarak çalışan insanların vatandaşlık almaları yönünde bir takım kolaylaştırıcı adımlar atacağını açıkladı. Bir taraftan Ukrayna ya da Afganistan'dan gelen göçmenlerle ilgili sayılar, yani Ukrayna'dan gelenlerin 100 bin, Afganistan'dan gelenlerin 76 bin olduğunu okudum dün bir makalede. Baktığınız zaman aslında Türkiye'de de eleştirilen bir konu var biliyorsunuz. Bu göçmenlerle ilgili, göçmenlerin yaptığı işler daha doğrusu. Bu biraz haklı bir tespit yalnız. Çünkü Türkiye'de bazı alanların özellikle işte ev temizliği, oto yıkama ya da işte daha belki mavi yakanın olarak tanımlayabileceğimiz bir takım işlerin göçmenler tarafından yapıldığını görüyoruz. Ve bu sadece Türkiye için geçerli bir tablo değil. Bu birçok ülkede artık gidilen bir yol. Bu nedenle biz göçmenlik yasalarının bu yetenek açığından dolayı esnediğini göreceğiz. Yetenek açığının tetiklediği birçok dönüşüm var. Fakat bunları biz doğru okuyamadığımız için bazen eleştirel bir takım yaklaşımlar da gösterebiliyoruz.
Kesinlikle zaten Almanya esnetmiş durumda bunu.
Evet.
Özellikle Almanca bilmeniz gerekiyor. Normal şartlarda
evet.
Burada en azından B1 seviyesinde bir Almancanız olması gerekiyor burada yaşayabilmeniz için. Ama nitelikli bir göçmenseniz bu İngilizceyle de bunu halledebiliyorsunuz.
Evet.
Bunu şart koşmamaya başlamış. Çünkü dediğim gibi bir açık söz konusu. Buraya da çok fazla Ukrayna'dan kişi geldi. Mesela onlara da çok fazla, onların da nitelikli olanlarının geldiğini tahmin ediyorum. Sadece bir tahmin
evet.
Ama benimkisi.
Evet.
Bu arada şeye baktım az önce, istatistiklere baktım. Hani siz de verdiniz birkaç
evet.
istatistik. Ben de sizi desteklemek adına bahsedeyim. Eğer gig ekonomisi mevcut hızında büyümeye devam ederse 2027 yılına kadar Amerika iş gücünün %50'sinden fazlasını
evet.
sağlayacakmış. Bu da hani gig ekonomisine geri dönecek olursak, bu da gerçekten benim dikkatimi çeken bir istatistikti. Önemli diye düşünüyorum ve lisansüstü öğrencilerin %41'i serbest çalışıyormuş. Bu da yeni neslin artık burada olduğunu gösteriyor herhalde.
Burada olduğunu gösteriyor. Bir taraftan da tabii Amerika'da kalıcı olarak öğrenciler üniversite eğitimi almama yolunda da ilerliyorlar. Şimdi o kadar büyük şeyler var ki dediğim gibi hani her biri başka bir program, başka bir yayın olur.
Yani
bu nedenle mesela üniversite eğitimlerine devam etmiyorlar. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Amerika'da eğitim çünkü çok maliyetli ve diyor ki ben burayı bu okula, bu üniversiteye yapacağım yatırımı mezun olduktan sonra iş olarak, gelir olarak geri kazanabilecek miyim hesapları yapılıyor. Bu nedenle daha beceri odaklı, yani bu yayında da bahsettiğim, başında bahsettiğim, daha beceri odaklı, becerilerini geliştirerek ne yapıyor mesela? Yazılım öğreniyor, kodlama öğreniyor, siber güvenlik öğreniyor, yapay zeka, makine öğrenme gibi alanlarda 3 aylık, 5 aylık kurslarla kendisine bir alan yaratıyor ve bunun üzerinden çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla hani bu da GİK'i destekleyen şeylerden bir tanesi. Neden? Ya burada sadece eğitimli bir kesimden bahsetmiyoruz. Dediğim gibi beceri çeşitliliği olan birçok insan zaten bu alanda var olmaya devam edecek. Ve biraz da işte bu özgür çalışmanın getirdiği, her yerden çalışmanın getirdiği rahatlıkla da bu ivme kazanacak.
Peki yapay zeka konusuna gelsek, yapay zeka ve gig ekonomisi iş yaşamını nasıl şekillendirecek? Belki biraz bundan bahsedersiniz.
Şimdi şöyle, yapay zeka aslında yani yakın geçmiş robotlardı. Yani yakın gelecekte yapay zeka diyebiliyoruz. Yine orada da bir veri paylaşayım sizinle. 2030 yılına kadar küresel robotik pazarının 260 milyar dolar değerinde olması bekleniyor. Yani robot teknolojisinin genişlemeye devam etmesi bekleniyor. Şimdi Amerika'da 1000 işçi başına eklenen her robot için ücretler 0,42 oranında düşüyor. Ve nüfusa oranla, yani istihdam ise nüfusa oranla 0,2 oranında düşüyor. Şimdi Türkiye'de otomasyonun etkilerini hissediyoruz ama 10 yıl içerisinde daha fazla hissedeceğiz. Burada hep şunu söylüyorum verdiğim eğitimlerde, diyorum ki bakın burada bir yol ayrımı var. Yani siz üretim hattında, üretim bandında ya da işlerinizi yaparken işlerinizin bir taraftan işte otomasyona maruz kalmasını sağlayacaksınız. Çünkü bu sayede karlılık elde edeceksiniz, tasarruf sağlayacaksınız, maliyetleriniz azalacak. Peki iş gücüne ne olacak?
Evet.
Yani burada bir
Doğru.
iş gücü planlamasına ihtiyaç var. Yani bunu nasıl planlayacaksınız? Bu insanlar bu sistemin içinde kalacak mı? Yoksa siz teknolojinin bu insanların yerine mi almasını sağlayacaksınız? Bazı şirketler bize bunu soruyorlar. Yani burada bu iş gücü planlamasını nasıl yapabiliriz? Çünkü bu insanları sistemin dışında bırakmak istemiyoruz. Orada da tabii mutlaka yine becerilere geliyorum. Herkesin aslında kendi versiyonun en iyisi olması gereken bir dönemden geçtiğimiz için artık hani tek bir diplomayla tek bir kariyeri ya da işte 20 yıllık 25 yıllık çalışma hayatını tamamlayamayacağımız için kendimize bolca yatırım yapmamız lazım açıkçası. Dolayısıyla yapay zeka tarafında şunu söyleyebilirim. Yüksek otomasyonla birlikte biz çok uzunca bir zamandır artık çalışanların yani iş gücünün gayri safi milli hasıla içindeki aldığı payın her geçen gün azaldığını görüyoruz.
Kesinlikle. Çok çok teşekkür
Evet.
ediyorum
Ben
Canan Hanım.
teşekkür ediyorum.
Yani bu konu gerçekten birkaç bölüm bile yapılabilir. Yine
Evet.
belki ilerleyen günlerde tekrar bir bölüm yaparız. Farklı konuları
Evet.
işledik, aralara girdik böyle gig ekonomisinin
Evet.
dışında. Çok çok sağ olun
Aslında hepsinin
katıldığınız için.
tamamlayıcısıydı. Ben
Doğru,
teşekkür ederim.
kesinlikle.
Evet.
Belki kapatırken her konuğumdan bir kitap önerisi istiyorum. Kitap önerisi yaparsınız bize. Ondan sonra
Dijital
da veda eder
ruhu
kapatırız.
okuyabilirler. Tamam. Dijital ruhu okuyabilirler. Yani Edward S. Fortley'nin bir kitabı. Yani insan ve teknoloji arasındaki yaratıcı ortaklık diyor. O kitabı tavsiye edebilirim. Onun dışında işin geleceği şimdi şirketler yıldız çalışanlarını neden kaybeder? Benim iki kitabım her ikisi de basında çok geniş yer tuttu. Belki dilerlerse o kitapları da temin edebilirler. Ya da okuyanlardan kitapla ilgili en azından yorumları dinleyebilirler. Bu kadar.
Bu kitapların linklerini podcast'in açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan bulabilirsiniz. Çok çok sağ olun tekrar geldiğiniz için,
Ben
katıldığınız
teşekkür
için.
ederim.
Güzel bir bölüm
Çok
oldu. Teşekkür ediyorum.
kesinlikle. Ben teşekkür ederim.
Bölümü kapatmadan önce bize Patreon üzerinden destek olan dinleyicilerimize teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.